Yorumunu yapa geldiğim Eyüp kitabının son bölümlerindeyiz. Yani 41 ve 42. bölümlerinde. 41. bölümün ilk iki ayetinde Livyatan'ı çengelle çıkarabilir misin, dilini halatla bağlayabilir misin diye soruyor Tanrı Eyüp'a. Livyatan hangi hayvan olduğu kesin olarak bilinmiyor. Timsah veya soyu tükenmiş büyük bir hayvan olduğu sanılmaktadır. Burnuna sazdan ip takabilir misin, kancayla çenesini delebilir misin diye soruyor. Yani Tanrı Eyüp'e, Eyüp, denizdeki bu büyük canavar hakkında gerçekten bir şeyler biliyor musun diye soruyor. Bugün birçok yerde balinalar inceleniliyor. Onlar hakkında bir şeyler öğrenebilmek için birçok şeyler yapılıyor. Eyüp'ün günlerinden beri epey yol kat ettik ama sudaki o koca yaratıklar hakkında her şeyi hala bilmiyoruz. Dinozorlar hakkında ne biliyoruz? Bir müzede halka açıklamada bulunan rehber hakkında bir fıkra duymuştum. Dinozora geldiklerinde bu dinozor 2 milyon 6 yaşında demişti. Bir adam yanına gelip bir dakika 2 milyon yılı kabul ederim de ama 6 yıl nereden çıktı demiş. Rehber, ben burada çalışmaya başladığımda dinozor 2 milyon yaşındaymış. Burada 6 yıldır çalışıyorum. Bu yüzden dinozor 2 milyon 6 yaşında olmalı imiş diye söylemiş. Bir kez daha sorayım. Dinozorlar hakkında gerçekten ne biliyoruz? Herhangi bir alandaki herhangi bir bilgine sorabilirsiniz ve size konu üzerinde otorite olmadığını söyleyecektir. Kendi konusunun uzmanı olmamıştır. Size dürüstlükle daha açık öğrenmeye başladığını söyleyecektir. Size hiçbir insanın Tanrı'yı yargılayacak konumda olmadığını söyleyebilir miyim? Tanrı'nın tarihin başlangıcında Eyüp'e söylediği şey buydu. O zaman Eyüp Rabb'e şöyle yanıt verdi. Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum. Hiçbir tasarına karşı konulamaz. Bunu 42. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde okuyoruz. Sizin tanrınız da bu tür bir tanrı mı? O her şeyi yapabilir mi? Değerli dostum, Tanrı hakkındaki sorunun bir yanıtı yoktur. Çünkü Tanrı hiçbir zaman akılsızca bir şey yapmaz. Her zaman kendi karakteri çerçevesinde olan şeyleri yapar. Her zaman kendine karşı doğrudur. Bu yüzden Tanrı'ya yapamayacağı bir şey yapmasını söyleyemezsiniz. Bunu neden yapmayacağını biliyor musunuz? Çünkü dostum, siz bunu yapacak bir konumda değilsiniz. Tanrı sizin uşağınız değildir. Sırf siz istediniz diye Tanrı gülün şeyler yapacak değildir. Bilgisizce düşüncelerimi karartan bu adam kim diye sordun. Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum. Beni aşan bilmediğim harika şeyleri diyor Eyüp 42 ayet 3'te. Eyüp hakkında hiçbir şey bilmediği şeyler hakkında konuştuğunu açıklıyor, itiraf ediyor. Üniversite yatakhanesindeki erkekler arasında yapılan çeşitli konuların tartışıldığı toplantılarda da durum böyleydi. Geceleyin ders çalışmamız bitince odalardan birinde toplanır ve ne hakkında konuşacağız derdik. Ben hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir şeyden bahsedelim. O zaman istediğimiz gibi konuşabiliriz derdim. Eyüp de aynen bunu yapmakta. Hakkında hiçbir şey bilmediği şeylerden söz ediyor. Kendisi için fazlasıyla harika olan bilmediği şeylerden söz ediyor. Yani bilgisizce konuşuyor. Dinle de konuşayım dedin. Ben sorayım, sen anlat. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise seni kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden kendimi hor görüyorum. Toz ve kül içinde tövbe ediyorum diyor Eyüp. Eyüp 42, 4-6 ayetler arasında. Şimdi bu adamda yeni bir tanrı kavramı var. Tanrı'yı yaptığı hiçbir şeyden ötürü sorgulayacak bir konumda değil. Tanrı'ya güvenmesi gerekiyor. Yeni bir ilişki içinde. İlk önce Eyüp kendisini gerçekten olduğu gibi görüyor ve kendisiyle yeni bir ilişkiye giriyor. Kendisini Tanrı'yla yeni bir ilişki içinde görüyor. Kendinden tiksiniyor. Şimdi kendini Tanrı'yla yeni bir ilişki içinde görüyor. Toz ve küller içerisinde bu adam tövbe ediyor. Burada gerçekten tövbenin adımlarını görüyoruz. Bu imanda olan tövbedir. İlk olarak kendinizi alçak olarak görmelisiniz. İkinci olarak kendinizden tiksinmeniz gerekir. Yani kendi günahlarınızı gördüğünüzde tiksinmeniz gerekir. Belki kırlarda kuşların birleşi yemesini görmüşsünüzdür. Kendinize güvenmeyi bırakıp diri Tanrı'ya döndüğünüzde bu gerçek tövbedir. Bu harikulade bir şeydir. Eyüp Tanrı'nın egemenliğini kabul eder. Günahını itiraf edip tövbe eder. Tanrı kendi amacını Eyüp'ün hayatında gerçekleşmiştir. Eyüp belli ki Tanrı'nın kendisinin acı çekmesine izin vermesinin nedeninin onu tövbeye götürmek olduğunu anlamaktadır. Kendini Tanrı'nın huzurunun ışığında görür. Eğer onunla paydaşlığımız var der ve karanlıkta yürürsek yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. Ama kendisi ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirlerimizle paydaşlığımız olur ve onun oğlu İsa'nın kanı bizi dikkat edin her günahtan arındırır diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 1. bölüm 6-7 ayetlerde. Son olarak Eyüp'ün arkadaşlarıyla yeni bir ilişkiye girdiğini de görüyoruz. Rab bunları Eyüp'e söyledikten sonra Temanlı Elifaz'a sana ve iki dostuna karşı öfkem alevlendi dedi. Çünkü kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız. Şimdi yedi boğa, yedi koç alıp kulum Eyüp'ün yanına gidin, kendinize yakmalık adak sunun. Kulum Eyüp sizin için dua etsin. Çünkü onun duasını kabul eder, aptallığınızın karşılığını vermem. Kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız. Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildat, Namalı Sofar gidip Rabbin söylediğini yaptılar ve Rab Eyüp'ün duasını kabul etti diye okuyoruz. 42. bölümün 7-9 ayetleri arasında. Arkadaşlarına karşı savaşmak ya da onlarla tartışmak yerine Eyüp şimdi onlar için dua edecek. Onlar için bir kurban sunacak. Günümüzde din hakkında tartışma yapıp kendi aramızda savaşmamamız gerekiyor. Yapmamız gereken ne? Pavlu şöyle yazar. Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruha uyan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Eyüp kendisiyle, Tanrı'yla ve dostlarıyla yeni bir ilişki içindedir. Eski dostları için dua ettikten sonra Rab Eyüp'ü eski gönencine kavuşturup ona önceki varlığının iki katını verdi diyor 42.10'da. Tanrı Eyüp'e nasıl iki katını verdi? İnsansal yolları kullandı dostum. Bütün erkek ve kız kardeşleri, eski tanıdıklarının tümü Eyüp'ün yanına gelip evinde onunla birlikte yemek yediler. Rab başına felaket getirmişti. Bu yüzden acısını paylaşıp onu teselli ettiler. Her biri ona bir parça gümüş ve bir altın halka verdi diyor 11. ayette. Bu şekilde başladı. Arkadaşları yeni bir başlangıç yapmasına yardımcı oldular ve Eyüp iyi bir iş adamıydı. Buna inanın. Tanrı ona başlangıçta sahip olduğunun iki katını verdi. Rab Eyüp'ün sonunu başından bereketli kıldı. 14 bin koyuna, 6 bin deveye, 1000 çift öküze ve 1000 dişi eşeğe sahip oldu. 7 oğlu, 3 kızı oldu diyor 12-13. Ayetlerde. Bütün hayvanlar iki katına çıkarılmıştı ama burada 7 oğlu, 3 kız oldu diyor. Birisi çıkıp Tanrı çocuklarının sayısını iki katına çıkartmadı diyecektir. Evet, çıkarttı. Eyüp o ölen oğullarını ve kızlarını kaybetmedi. Onlar hala onundu. O hala onlarla birlikte olacaktı. Bugün onlarla birliktedir, yani cennette. İlk kızının adını Yemime koydu. İkincisinin adını Kesiye ve üçüncüsünün adını da Keren Hapuk koydu. Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Babaları kardeşlerinin yanı sıra onlara da miras verdi. Bundan sonra Eyüp 140 yıl daha yaşadı. Oğullarını, 4 göbek torunlarını gördü. Kocayıp yaşama doyarak öldü diyor Eyüp 43. bölümün 14-17 ayetler arasında. Evet değerli dostum, Tanrı Eyüp'e konuşup ona yanıt vermesinden sonra Eyüp kendi hatasını gördü. O zaman Tanrı'nın konuşmasına yanıt olarak Eyüp kendini onun önünde yere kapayarak ona yanıt veriyor. Eyüp Tanrı tahtı önünde secde kılıyor. İşte bu Tanrı'nın Eyüp'ü getirmek istediği noktaydı. Tanrı'nın bizi terbiye etmesinin amacı da budur. Bizi istediği noktaya, olgunluğa getirsin. Vahiy kitabında gökteki kutsalların taht üzerinde oturanın önünde secde kıldıklarını, ona yakardıklarını ve tapındıklarını okuyoruz. Kurtulmuş olanların Tanrı önündeki tutumları işte budur. Bu Tanrı'nın amacıdır. Eyüp tam oradadır. Yani Tanrı'nın getirmek istediği noktada. Eyüp'ün arkadaşları da bu yolla hem Eyüp'le hem de Tanrı'yla barıştılar. Eyüp 42:6-10'da ne diyordu? Bundan ötürü kendimi hor görüyor, tozda ve külde tövbe ediyorum. Eyüp bu sözleri söyledikten sonra Rab Eyüp'ün arkadaşlarına öfke duydu. Çünkü onlar hem Eyüp hem de Tanrı hakkında doğru olmayan sözler söylemişlerdi. Şimdi Eyüp onlar için daha önce de söylediğim gibi dua etmeliydi. Tanrı'nın bağışına kavuşabilmeleri için Eyüp onlar için dua etmeliydi. Eyüp dostlar için dua edince Rab Eyüp'a kaybettiklerinin iki katını verdi. İlginç değil mi? Yani onu iki kat bereketledi. Ne zaman yaptı? Eyüp dostları için dua ettikten sonra. Ardından Eyüp'ün akrabaları onun yanına gelip kendisine gümüş ve altın verdiler. Yani bir yerde Eyüp'ün mal varlığı ona geri veriliyor. Hem de daha fazla, iki katı. Sonra Eyüp'ün çocuklarına ilişkin okuyoruz. Bu bölüm bize gösteriyor ki Eyüp tam anlamıyla eski durumuna, eski haline getirildi. Burada yeniden görüyor ve anlıyoruz ki en önemlisi Tanrı'yla olan ilişkimizin kurulması ve sağlamlaşmasıdır değerli kardeşim. Bu Eyüp'ün arkadaşları için de geçerlidir. Onlar Tanrı'yla barışmalıydılar. Bu nedenle Eyüp ve dostları da oraya geliyorlar. Onun dostları oraya geliyor ve ardından da onun mal varlığı. Eyüp 42. bölümün ilk 6 ayetinde Eyüp anlıyor Tanrı'nın her şeyi bildiğini ve onu yapmak istediklerinden kimsenin alıkoyamayacağını. Tanrı'nın gerçekten de amacı Eyüp'ü aslında yükseltmekti. Tanrı'nın istemi işte bizim için de tam bu kapsamdadır kardeşim. Tanrı'nın bu isteğini kimse durduramaz. Aynı zamanda o hedefe ulaşmak için gitmemiz gereken yolu kimse Tanrı'ya söylemez, söyleyemez. İşte Tanrı bizi sıkıntılar, acılar içerisinden geçirerek o hedefe ulaştırmak istiyor. Eğer biz imanlılar olarak Tanrı'nın bizi bu yollardan geçirmesine karşı durursak, o zaman o hedefe ulaşmak daha uzun bir zaman alır ve dolambaçlı yollarda dönüp dururuz. Tanrı bizi bu yollardan geçirerek hedefe ulaştıracaktır. Üçüncü ayette Eyüp ne kadar akılsızca ve bilgisizce konuştuğunu ikrar ediyor. Beşinci ayette seni sadece kulaktan duymuştum ama şimdi seni gözümde gördüm diyor. Gördüm sözüyle kastettiği şudur. Eskisinden daha yakından ve derinden Tanrı'yı tanımak. Bunun sonucu nedir? Tanrı'yı daha önceden tanımadığı bir şekilde Tanrı'yı tanıdığında kendisini de daha önceden tanımadığı bir şekilde tanır hale gelmektir. Bu nedenle kendimi hor görmekteyim diyor. Çok açık ve net bir şekilde kendimi hor görmekteyim. Tozda ve külde tövbe etmekteyim diyor. Bu iki şey birbirinden ayrılmaz şekilde birbirine bağlıdır. Tanrı'yı tanımak ve kendimizi tanımak. Tanrı'nın ışığında kendimizin kim olduğunu anlarız. Şimdi kuşağını beline vur, erkek gibi sana sorayım, bana anlat. Hükmümü sen boşa çıkarabilir misin? Haklı çıkarılsın diye beni mi suçlu çıkarıyorsun? Tanrı gibi sende bazu var mı? ve onun gibi bir sesle gürleyebilir misin diye okumuştuk Eyüp 40. bölümde. Eyüp'ün arkadaşları Tanrı'nın uyarısını alıyorlar. Onlar Tanrı'ya karşı günah işlediler. Bu nedenle kurban sunmaları gerekir. Bu onların günahlarının Tanrı önünde bağışlanması gerektiğini gösteriyor. Ama onlar kurbanlarıyla Eyüp'e gitmeli ve bu yolla da Eyüp'e karşı günah işlediklerini göstermeliydiler. Çünkü Eyüp'ün doğruluğunu sorgulamışlardı. Tanrı, ben sizin kurbanlarınızı Eyüp'ün duası aracılığıyla kabul edeceğim ve sizi bağışlayacağım diyor. 9. ayette onların Tanrı'nın onlara söyledikleri gibi yaptıklarını okuduk. Bu da Eyüp'ün bu üç arkadaşının Tanrı'dan korkan insanlar olduğunu gösteriyor. Tanrı'dan korktukları için onun dediklerini de yerine getiriyorlar. Ki bu onlar için alçaltıcı bir şey olmasına rağmen. Tanrı onlara şimdi bir kurban sunun ve her şey yoluna girsin diyebilirdi basitçe. Ama Tanrı onlara Eyüp'e gidin ve Eyüp sizin için dua etsin diyor. Bu nedenle de Eyüp'ün önünde alçalmalıydılar. Onların Tanrı korkusu alçalma korkusundan daha büyüktü. Böylece hem Tanrı'yla hem de Eyüp'le barışa kavuştular. 10. ayette Eyüp başka bir şey yapmalıydı. Eyüp onlar için dua etmeliydi. Eyüp bunu yaptıktan sonra Rab onu eski gönencine kavuşturdu. Ona önceki varlığının iki katını verdi. Burada bir sürprizle karşılaşıyoruz. 6. ayette her şey yoluna girdi diye düşündük. Eyüp eski durumuna dostları için dua etmeye başladıktan sonra getirilmeye başladı. Neden böyle? Bu kural her zaman geçerlidir değerli kardeşim. Kardeşlerinizi bağışlamazsanız ben de sizi bağışlamam diye okuyoruz kutsal kitapta. Bu nedenle Eyüp duasında gerçekten dostlarını bağışladığını göstermeliydi. O şöyle dua etmeliydi. Ya Rab, arkadaşlarımın günahlarını bağışla. Rab onlara bu günahları sayma. Bu onun yüreğinden gelen bir istek ve duaydı. Böylelikle Eyüp yüreğinde dostlarına karşı en ufak bir acılığın kalmadığını gösteriyordu. O bunu gösterdiğinde Eyüp'ün durumu değişti. Böylece onlar hem kendi aralarında hem de Tanrı ile barışa kavuştular. Eyüp'e önceki malının mülkünün iki katı verildi. Bunu daha önce söyledim. Rab Eyüp'ün sonunu başlangıcından ziyade bereketli kıldı ve 14 bin koyunu, 6 bin devesi, 1000 çift öküzü ve 1000 dişi eşeği oldu diyor. Bu ayet bir program gibidir tüm kurtuluş tarihinde. Tanrı bize kurtuluşta, günahta kaybettiğimizden daha fazlasını veriyor. Kurtulmuş insanın durumu suçsuz Adem'den çok daha iyidir değerli dostum. Eyüp 42:12'de Eyüp'ün daha önceki varlığının iki katına sahip olduğunu okuduk. 7000 koyun yerine 14000 koyunu, 3000 yerine 6000 devesi, 500 çift öküz yerine 1000 çift öküz ve 500 dişi eşek yerine 1000 dişi eşek. Ardından tekrar çocukları oluyor. Buradan da anlayabiliriz ki karısı da onunla barıştı. Bu burada açıklıkla belirtilmiyor ama öyle olduğunu kabul edebiliriz. Onun 7 oğlu 3 kızı oldu diyor. Daha önce de bu kadar çocukları vardı. Neden şimdi iki katı olmuyor? Benim yorumum şu. Eyüp tüm hayvanlarını saydı. Sonra oğullarını saydı. Bu iki kat değildi. Çocukların değerini hayvanlar gibi onların sayısıyla ölçemeyiz. Çocuklar hayvanlar gibi değil. Onları sayıp ona göre onların değerini görmek gerekir. Eğer gerçekten iki katı çocukları almış olsalardı, onlar yüreklerinde acı duyarlardı herhalde. Ama daha önce de söylediğim gibi, Eyüp'ün ölen çocukları kaybolmadılar ki. Eyüp bir gün onlarla da buluşacaktı cennette. Ardından üç kızının adı veriliyor. Yemima, Ketsiya, Keren, Habbuk. Yemima güvercin anlamına geliyor diyorlar bazı yorumcular. Ama ben böyle düşünmüyorum. Kumru ya da güvercin İbranice Yona demek. Arapça kumru Yemima demektir. Ama Yemima sözünü İbranice'de açıklamak gerek ve bu daha güzeldir. Bunu yom sözünden açıklayabiliriz. Yom gün demektir. O zaman Yemima'nın anlamı günün çocuğu demek oluyor. Özellikle ilk kızı böyle adlandırılıyor. Eyüp uzun süre gece boyunca acı ve sıkıntı çekti. Şimdi tekrar gündüze, ışığa kavuşuyor. Yemima, bizim için de böyle olacaktır. Karanlıktan ışığa geçeceğiz. Eyüp 42, 16, 17 ayetlerde Eyüp 140 yıl yaşadı ve oğullarını ve torunlarını gördü, 4 göbek. Ve Eyüp kocamış ve günlere doymuş olarak öldü diyor. Böylelikle Eyüp diyebilirdi ki, mutlu yaşadığım yıllar, mutsuz yaşadığım yılların yanında çok daha uzundur. Yani Eyüp kısa bir süre acı ve elem çekti ama uzun yıllar mutlu günlerine doymuş olarak yaşadı. Romalılar 8:18'de şöyle diyor, öyle sanıyorum ki içinde bulunduğumuz şu dönemi sıkıntıları bize açıklanacak olan yücelikle karşılaştırılamaz bile. Eyüp'ün mutluluğu o kadar büyüktü ki başından geçen acı ve sıkıntıları unuttu. Tanrımız da bir gün gökte bize öylesine bir huzur, öylesine bir mutluluk verecektir ki bu dünyada çektiğimiz tüm acı ve sıkıntılar uçup gidecek ve onları anımsamayacağız bile.